Ayrım 25. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 333. Emperyalist ülkelerin ve onların kapitalist şirketlerinin Osmanlı Devleti'nde inşa edip işlettikleri demir yolları, ilk bakışta bir uygarlık faaliyeti gibi görünüyorsa da, demir yollarının inşaat ve işletimi için gerekli malzemenin Avrupa'dan hiçbir gümrük ödenmeden ithal edilmesi, demir yolunu yapacak şirketlere kilometre garantisi verilmesi ve demir yolu hatlarının geçeceği yerlerdeki yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarına sahip olma hakkı tanınması gibi ayrıcalıklarla Osmanlı demir yolları Avrupalılar için çok karlı bir yatırım aracı olmuş ve ülkenin sömürülmesine yol açmıştır. Öyle ki demiryolu yatırımlarının bu denli karlı ve sağlam güvencelere bağlanması, yabancı demiryolu şirketlerinin kimi zaman daha fazla kar sağlamak için hatları düzlük arazide bile dolambaçlı bir şekilde döşemelerine neden olmuştur. Sami Güven, Türkiye'de Ulaşım Sistemi ve Karayolu Ulaştırma Kooperatifleri, Ankara 1982 sayfa 52, Yıldırım adı geçen makale sayfa 322. İflas eden, Düyun-u Umumiye İdaresi ile bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerin gelirlerine alacak olarak el konulan Osmanlı Devleti, yaptırdığı demir yollarından kardan çok zarar etmiştir. Demir yolları ile Osmanlı'da tarımsal gelirlerin ve ticaretin arttığı doğrudur. Ancak elde edilen gelirler hep yabancı ülkelere gitmiştir. Ayrıca emperyalist amaçlarla inşa edilen demir yolları birbirinden bağımsız hatlardan oluştuğu için Osmanlı Devleti'nin askeri ihtiyaçlarına da yanıt vermekten uzaktır. Emperyalizmin Osmanlı'ya girişinde kilit bir role sahip olan demiryolu inşaat ve işletme projeleri en fazla Padişah II. Abdülhamit döneminde gerçekleşmiştir. Karşı devrimci siyasal İslamcıların Ulu Hakan diye adlandırdıkları, Osmanlı topraklarında binlerce kilometre demir yolu yaptırdı diye övündükleri, halifeliği bir silah olarak kullanıp İngiliz emperyalizminin Osmanlı'ya girişine engel olduğunu iddia ettikleri Padişah II. Abdülhamit, önce İngilizlere, sonra da Almanlara verdiği demir yolu imtiyazlarıyla Osmanlı Devleti'ni adeta kendi elleriyle emperyalizme teslim etmiştir. II. Abdülhamit, 1890'larda Almanların Kuzey Irak'ta arkeolojik kazı bahanesiyle petrol aradıklarını öğrendiğinde, buldukları kırık çanakları kendilerine veririz. Petrol müsaadesi almamış oldukları için petrolü de biz kullanırız, demiştir. İsmet Bozdağ, Sultan Abdülhamit'in Hatıra Defteri, İstanbul 1985, sayfa 80. Padişah Abdülhamit'in buldukları kırık çanakları kendilerine veririz mantığı gereği 1890'larda Almanlarla yapılan demiryolu imtiyaz anlaşmalarına göre imtiyaz sahibi şirketlere demiryolunun yapımı sırasında ruhsat almaksızın eski eser kazıları yapabilme ve buldukları madenleri işletebilme hakkı verilmiştir. Böylece Almanlar, Anadolu ve civarında buldukları çok sayıda arkeolojik değeri olan tarihi eseri ülkelerine götürmüşler ve buldukları madenleri, buna petrol de dahildir, işleyerek çok ciddi kazançlar elde etmişlerdir. Bütün iyi niyetine karşın 2. Abdülhamit, bir taraftan Osmanlı'nın bütün gelirlerine el koyan emperyalist Düyun-u Umumiye İdaresi'ne engel olamadığından ve sürekli dış borç aldığından, diğer taraftan emperyalizme ülkesini sömürtecek düzeyde çok geniş demiryolu imtiyazları verdiğinden eleştiriyi sonuna kadar hak etmiştir. Sonuç olarak emperyalizm 19 ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ni demiryollarıyla sömürmüştür. Osmanlı'nın demiryolu politikası ve bu politikanın bir ürünü olan demiryolu imtiyazları kelimenin tam anlamıyla aptalcadır. Şimdi Osmanlı'nın aptal demiryolu politikalarından Atatürk'ün akıllı demiryolu projelerine geçebiliriz. Cumhuriyetin demiryolları, milli demir ağlar. Türkiye hükümetinin tespit ettiği projeler dahilinde kararlaştırılan zamanlar içerisinde vatanın bütün bölgeleri çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün vatan bir demir kitle haline gelecektir. Atatürk. Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşan Atatürk, savaşın sonunda Suriye-Filistin cephesinde 7. Ordu Komutanı olarak Katma'da İngilizleri durdurmuş, 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından hemen sonra da Adana'da Yıldırım Okulları Komutanı olarak bazı silah arkadaşlarıyla ve bölgenin ileri gelenleriyle gizli kurtuluş planları yapmıştır. Bir anlamda Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın ilk hazırlıklarını 1-10 Kasım 1918 tarihleri arasında Adana'da yapmıştır. Ayrıntılar için bakınız Sinan Meydan, Paralonuh, Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, İnkılap Kitabı, İstanbul 2012. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak kayıtsız şartsız emperyalizme teslim olan Osmanlı hükümeti, Atatürk'ün Adana'daki direniş hazırlıklarından rahatsız olmuş ve onu Yıldırım Orduları Komutanlığı görevinden alıp ilk trenle İstanbul'a çağırmıştır. Bunun üzerine Adana'dan bir trene binen Atatürk, 13 Kasım 1918'de İstanbul Haydarpaşa Garı'na gelmiştir. Trenden indiğinde gördüğü manzara korkunçtur. İstanbul Boğazı'nda çok sayıda İngiliz, Fransız, İtalyan düşman gemisi vardır. İstanbul işgal edilmektedir. Gerçek şu ki, Haydarpaşa Garı'nda Alman emperyalizminin treninden inen Atatürk, Boğaz'da İngiliz, Fransız, İtalyan emperyalizminin gemileriyle yüz yüze gelmiştir. Bağdat Demiryolu'nun İstanbul-Adana arasındaki hattını yıllar önce Almanlar yapmıştır. Atatürk, arkasında emperyalizmin demir yolları ve treni, önünde ise emperyalizmin gemileri arasında adeta bütün bu çelik yığınlarına meydan okurcasına şöyle demiştir. Geldikleri gibi giderler. Çok değil, 4 yıl sonra emperyalizmi Anadolu yaylasına gömecek olan Atatürk, emperyalizmin o demir yollarını, trenlerini ve gemilerini asla unutmamıştır. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı romanının kahramanı Yüzbaşı Cemil, Osmanlı'nın Gazze'de İngilizlere yenilmesinin nedenini düşmanın demir yolu döşemesine bağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cepheden geri çekilen Osmanlı ordusu demir yolu yokluğuna da yenilmiştir. Demir yolu yokluğunun ne demek olduğunu çok iyi bilen Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın tüm imkansızlıklarına karşın demir yollarına önem vermiştir. 1890'lardan beri Osmanlı Devleti'ni demir yollarıyla sömürmeye alışmış olan emperyalizm, Mondros Ateşkes Antlaşması'na da bu yönde bir madde koydurmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti'nin demir yolları ve tünelleri İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacaktır. Yıllar önce kendi emperyalist çıkarları için bu demir yollarını ve tünelleri yapan İngilizler ve Fransızlar, şimdi bu demir yollarından ve tünellerden çok rahat bir şekilde yararlanacaklardır. Nitekim çok geçmeden Anadolu'yu işgal eden emperyalizm, yıllar önce inşa ettiği demir yollarını tam da düşündüğü biçimde işgal ederek kontrol altına almıştır. Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları sayfa 31. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'de demir yolları ulaşımının durumu şöyledir. Haydarpaşa'dan Konya'ya ve İskenderun'a uzanan Bağdat Demiryolu'nun Konya-Eskişehir-Ankara bağlantısı vardır. Ancak Ankara-Konya arası 3 gün, Ankara-Haydarpaşa arası ise 2 gün sürmektedir. Necat Göğünç, Milli Mücadele'de Anadolu, doğumunun 100. yılında Atatürk'e armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İstanbul 1981 sayfa 6-7. Kurtuluş Savaşı'nda işgaller dışında kalan U biçimindeki Konya, Afyon, Eskişehir, Ankara demiryolu hattı, Yunanlıların Afyon ve Eskişehir'i almasından sonra önemini yitirmiştir. Müderrisoğlu adı geçen eser sayfa 31. Ayrıca İstanbul-Eskişehir-Ankara hattının İzmit'e kadar olan kesimi İngilizlerin kontrolü altındadır. İngiliz kontrol alanı daha sonra Geyve'ye kadar uzanmıştır. 1921 Haziran'ında başlayan Yunan taarruzu ve Eskişehir'den itibaren Polatlı yakınlarına kadar uzanan demiryolu hattı Yunanlıların eline geçmiştir. İskender Yılmaz, Milli Mücadele'de Ulaşım, Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınlanmamış yüksek lisans tezi, sayfa 109. Kurtuluş Savaşı yıllarında Misak-ı Milli sınırları içerisinde sadece bize ait demiryolu değil, demiryolu ağının tamamlayıcı unsurları da yeterli düzeyde değildir. Bütün hatlarda çeşitli güçlerdeki lokomotif sayısı 720, yük vagonu sayısı ise 4500 civarındadır. Bunların da en iyimser tahminlerle %25'i tamire muhtaç olup, eldeki yedek parça ve olanaklarla ancak 100 lokomotifi sürekli olarak çalıştırmak mümkündür. Müderrisoğlu adı geçen eser sayfa 94. Kurtuluş Savaşı'nın o zor koşullarında TBMM, kontrolü altında tuttuğu hatlarda bulunan az sayıdaki treni bile işletmekte zorluk çekmiştir. Nafia vekili Ömer Lütfi Bey, trenlerin işletilebilmesi için gereken odun ve kömürü karşılamak için paraya ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. TBMM, Zabıt Ceridesi, Cilt 7, Devre 1, sayfa 431. Türkiye'de Doğu Batı arasında bir demiryolu hattı bulunmasının nelere mal olduğu yıllar sonra Başvekil İsmet Paşa şu sözlerle özetlemiştir. Eğer Ankara-Erzurum demiryolu mevcut olsaydı Avrupa'nın Sakarya seferine girmesi şüpheli olurdu. İsmet Paşa'nın Siyasi ve İçtimai Notukları 1920-1933, Ankara 1933 sayfa 294. Kurtuluş Savaşı'nda demir yollarından söz ederken her şeyden önce Behiç Erkin'den söz etmek gerekir. 1900'lerin başında demir yolu müfettişi olan Behiç Erkin, demir yolu kuruluşu ve işletme uzmanı olarak yetişmiştir. Kol ağası Kurmay Yüzbaşı Behiç Erkin, daha sonra 1906 yılında yazdığı bir raporda, demir yolu işletmesinde gayrimüslimler değil, Türk memurlar kullanılmalıdır ve işletme lisanı Fransızca yerine Türkçe olmalıdır demiştir. Behiç Erkin, daha sonra bu raporunu geliştirerek, Demiryolu'nun askerlik açısından tarihi, kullanımı ve teşkilatı adlı kitapta toplamıştır. Emir Kıvırcık, Bilinmeyen Kahraman Behiç Bey, Bütün Dünya Dergisi, Mayıs 2012, sayfa 112. Erkin, Atatürk'ün en özel mektuplarla düşüncelerini en açık şekilde paylaştığı, değişik konularda fikir alışverişinde bulunduğu az sayıdaki arkadaşlarından biridir. Adı geçen makale sayfa 111. Örneğin Atatürk 1911'de Trablusgarp Derne'de komutanken İstanbul 3. Ordu Dairesi İkmal Şube Müdür Yardımcısı olan Behiç Erkin'e düzenli olarak mektuplar göndermiştir. Daha sonra Atatürk Çanakkale'de Arıburnu'nda Anafartalar'da düşmanla boğuşurken Behiç Erkin İstanbul'da Ordu Dairesi Başkan Yardımcısı olarak ona takviye kuvvetler yetiştirmiştir. Adı geçen makale sayfa 113. Behiç Erkin Kurmay Albay rütbesiyle Kurtuluş Savaşı'na katılıp orduda görev almak istemiş ve İsmet Bey'den Genelkurmay 2. Başkanlığı teklifi almıştır. Ancak demiryollarının önemini çok iyi bilen Atatürk'ün isteğiyle elde kalan az sayıdaki ve sınırlı uzunluktaki demiryollarının başına getirilmiştir. Böylece Anadolu'da elde kalan demiryolları, Demiryolları Genel Müdürü Albay Behiç Erkin yönetiminde Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük işler yapmıştır. Behiç Erkin, demir yollarının başına geçtiğinde büyük sorunlarla boğuşmak zorunda kalmıştır. Emir Kıvırcık'ın anlatımıyla Behiç Bey'in karşı karşıya kaldığı durum kelimenin tam anlamıyla yokluktu. Kurtuluş Savaşı sürerken işletmeyi çalıştıracak tek kuruş yoktu. Kömür yoktu, odun kullanmak zorundaydı. Cepheye sevk edecek odunu büyük zorluklarla bulduğunda Ticaret Bakanlığı Behiç Bey'i izinsiz odun kesiminden mahkemeye vermişti. Göreve başladığında işletme dilinin Türkçe olmaması, azınlıkta olan Türk çalışanla birleşince eldeki birkaç külüstür treni işletmek ikinci bir savaş verilmesini gerektirmişti. Bu demiryolu savaşının başkomutanı ise Behiç Bey'di. Adı geçen makale sayfa 115. Nadir Avşaroğlu, Mühendislik Mimarlık Öyküleri 3 kitabında Behiç Erkin'in Kurtuluş Savaşı yıllarındaki olağanüstü demiryolu mücadelesiyle ilgili pek çok öykü anlatmıştır. Bunlardan birine göre Yunanlılar çok önemli bir demiryolunu ve bir köprüyü tahrip etmiştir. Behiç Bey bu durumu daha önceden öngörerek onarım için gereken malzemeyi İstanbul'dan gelen trenlere yükletip getirterek demiryolunu ve köprüyü onarmıştır. Bir tek Atatürk'ün haberdar olduğu bu stratejik onarım işi sayesinde Yunanlıların 3 aydan önce yapılamayacağını düşündükleri demiryolu ve köprü birkaç günde tamir edilerek büyük taarruz başlatılabilmiştir. Mahmut Kiper, İmparatorluktan Cumhuriyete Demiryolu Öyküsü, Cumhuriyetin Demir Devlet Adamı, Cumhuriyet Stratejisi Dergisi, Haziran 2008. Behiç Erkin'in ikmal trenlerine verdiği önem, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Avşaroğlu'nun anlatımıyla, ordu İzmir'e doğru ilerlerken ikmal trenlerinin gecikmesi kesin zaferi etkileyebilirdi. Genelkurmay'dan Genel Müdür Behiç Erkin Bey'e gönderilen telgrafta, hattın mümkün olan sürede onarılmasının ordunun başarısını çabuklaştıracağını bildirmiştir. Genel Müdür Behiç Bey, herkesi seferber etmiş, hattın Afyon'dan Eskişehir yönüne doğru uzanan Gazlıgöl ve Haman bölümündeki traversler sökülerek İzmir yönüne nakledilmiştir. Düşmanın tahrip ettiği raylar da kesilerek eklemeli olarak kullanışlı hale getirilmiştir. Çevredeki köylülerin de yardımıyla 3 yerden onarıma başlanmış, onarım çalışmaları gece gündüz 20 gün sürmüş ve çalışanlar 4 saatlik bir uykuyla yetinmeye çalışmışlardır. Genelkurmay'dan her gün son durum sunulduğu sırada, Behiç Bey, hattın en geç 9 gün içerisinde açılacağına söz vermiş ve bu sözünü de zamana karşı yarışarak tutmuştur. Hattın açılmasıyla birlikte 7 Eylül 1922 sabahı gövdesinde kurşun delikleri bulunan lokomotifi Türk bayraklarıyla süslü ilk tren düdüğünü öttürerek Afyon'a girmiş, uzun uzun çalan düdükler demiryolcuların zaferini herkese duyurmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında kanılarıyla cepheye mermi taşıyan cefakar kadınlarımız, Behiç Erkin'in bir işaretiyle bozuk demiryolu raylarının onarımında da görev almışlardır. Atatürk orduya çok gerekli olan, ancak Yunanlıların geri çekilirken tahrip ettikleri Polatlı Eskişehir demiryolu hattının en kısa zamanda onarılması emrini Behiç Erkin'e verirken, "Nereden işçi bulacaksın? O çevrede bütün erkekler silah altında." deyince, Behiç Erkin, "Kadınlarımız sağ olsun paşam." yanıtını vermiştir. Nitekim bu hat en kısa zamanda kadınlar tarafından onarılmıştır. Behiç Erkin Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarından dolayı hem Meclis Özel Takdirnamesi hem de İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Kıvırcık adı geçen makale sayfa 116. Bir anlamda Atatürk'ün Demir Ağ projesinin gerçek mimarı Behiç Erkin'dir. Bu nedenle Atatürk 10. yıl marşı hazırlanıp kendisine sunulduğunda marşı çok beğenmekle birlikte bir mısrasını değiştirmiştir. Yurdun her bir tepesinde dumanlar tutuyor sözlerini marştan çıkararak yerine demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan mısrağını yazmıştır. sonra da yakın arkadaşı Behiç Erkil'e verdiği değeri anlatmak için sizin emeğinize karşılık değildi, değiştirdim diyerek kendi yazdığı sözleri okumuştur. Kıvırcık adı geçen makale sayfa 111, 10. yıl marşına Demir Ağlar bölümünün girmesi konusunda bir başka bilgi daha vardır. Buna göre 10. yıl marşı için bir yarışma açılmıştır. Jüri Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'ın birlikte yazdıkları bir şiiri marş güftesi olarak seçmiştir. Atatürk, Behçet Kemal'i çağırıp kutlarken ondan bu güfteye demir yollarının da eklenmesini istemiştir. Bu isteği yerine getiren şairler, güfteyi bestelemesi için Cemal Reşit Rey'e vermişlerdir. Özakman, Cumhuriyet, 2. kitap, sayfa 439. Behiç Bey'e her şart altında kendi doğru kararını verebilen bağımsız fikirli anlamına gelen Erkin soyadını da bizzat Atatürk vermiştir. Kıvırcık adı geçen makale, sayfa 111. Daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 1920'de TBMM'nin kuruluşundan sonra Atatürk'ün başkanlığında toplanan ilk hükümetin ilan ettiği programda Ankara-Yahşi Han hattının inşasına yer verilmiştir. Yusuf Kemal Tengirşek, Türk İnkılabı Dersleri, Ekonomik Değişmeler, İstanbul 1935, sayfa 57. Bu gerçeği İsmet İnönü, 30 Ağustos 1930'da Sivas'ta yaptığı konuşmada şöyle ifade etmiştir. Dünyanın bütün ateşleri başına yağarken, yarınki mevcudiyeti hazin bir şüphe altındayken, vatandaşlar yalın ayak ve sopayla düşmanlara karşı koymaya çalışırken, bütün kaynakları elinden gitmişken ve hazinede bir tek lira yokken, ilan ettiği ilk programında Ankara'dan Yahşihan'a kadar demiryolu yapacağını söylüyordu. Tarih 4, sayfa 319. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'un işgalinin hemen ardından 20. Kolordu 25 Mart 1920'de Anadolu Demiryollarına el koymuştur. Böylece genç cumhuriyetin demiryolu tarihi başlamıştır. Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 2010, sayfa 268. Atatürk Kurtuluş Savaşı devam ederken bayındırlık işleriyle ilgilenmeye başlamıştır. TBMM'nin 1 Mart 1922 tarihli oturumunda ekonomi ile yolların durumu hakkında şöyle bir özdeşlik kurmuştur. Ekonomik hayatımızın faaliyet ve zindeliği ancak ulaşım araçlarının, demiryollarının, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır. Atatürk aynı konuşmasında bazı demiryollarının tamir edildiğini ve bazılarında yapım çalışmalarının devam ettiğini şöyle ifade etmiştir. Nafia vekaletimizin bu sene zarfındaki çalışma sonuçları hal ve iktidarı ile orantılı görülecek düzeydedir. Gerçekten mevcut demiryolları başarıyla işletilerek ulaştırma ve askeri sevkiyat sağlanmaktadır. Askeri hareketler sırasında düşman tarafından tahrip edilmiş olan bir kısım demiryolları ve imalathaneler tamir edilmiş ve yeniden kurulmuştur. Ankara-Sivas hattının önemli bir tünelinin inşaatı tamamlanmış ve tamamlanmamış olan diğer iki tünel etrafında güzergahlar değiştirilerek hat uzatılmıştır. Tarih 4, sayfa 320. Atatürk, 15 Ocak 1923'te Eskişehir'de mutasarrıfla yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir an önce demir yollarıyla ve karayollarıyla donatılması gerektiğini belirtmiştir. Bizim milletimiz zengindi, fakir düştü. Memleketimiz harap olmuştur, fakat çok mamurdu. Memleketin harap olması ve halkın fakirlik içinde bulunması çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Bu nedenler içinde önemli ve tarihi olanlar da vardır. En önemli bir neden de ekonomiktir. Bunun da en önemlisi yolsuzluktur. Biz yollarımızı yapamadık. Buna karşılık bütün dünya yol yapmıştır, demir yolu yapmıştır, karayolu yapmıştır. Size yakın bir örnek vereyim. Memleketimizde zahire var. Fakat bir yerden bir yere nakilde büyük güçlükler çekiyoruz. Aracımız yok. Bu suretle İzmir'e Amerika un getiriyor ve biz İzmir'e un gönderemiyoruz. Ve Amerika unu daha ucuz getiriyor. Şüphe yok ki ekonomi yollarını asrın gerektiği derecede yapabilmek için genel bir plan içinde hareket etmek lazımdır. Arı İnan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir-İzmit konuşmaları, Ankara, 1982 sayfa 20-21. Atatürk İzmit'te İstanbul gazetecilerle yaptığı basın toplantısında bir anlamda Demir Ağ projesini müjdelemiştir. Bayındırlık girişimleri yakında uygulamaya geçebilecek ümit verici bir zemindedir. Bunun sonucunda memleketin bütün önemli merkezleri birbirine az zamanda demir yollarıyla bağlanacaktır. Önemli maden hazineleri açılacaktır. Memleketimizin baştan sona kadar harap manzarasını bayındırlığa çevirmekten ibaret olan gayenin temel taşları her yerde gözleri sevindirecektir. Tarih 4, sayfa 321. Atatürk 8 Nisan 1923'te CHP'nin ilk resmi programı olarak adlandırılabilecek 9 umdesinde acilen muhtaç olduğumuz demir yolları için hemen girişimlere ve faaliyete başlanacaktır demiştir. Adı geçen eser sayfa 321. Atatürk 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında "Memleketimizi bundan başka şimendiferlerle, üzerinde otomobiller çalışır şoselerle şebeke haline getirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Batı'nın ve dünyanın araçları bunlar oldukça, şimendiferler oldukça, bunlara karşı merkeplerle, kanı ile doğal yollar üzerinde çalışmaya çıkmanın imkanı yoktur." demiştir. İzmir İktisat Kongresi'ne katılan çiftçi grubu, mümkün mertebe kısa bir zamanda memleketin her tarafını örümcek ağı gibi çağdaş nakliye araçlarıyla donatılmasını istemiştir. Tüccarlarsa, demir yolları inşasının hükümetçi bir program olarak kabulünü istemiştir. Sanayi grubu da, Türkiye'nin demir yollarına sahip olmasını ve sanat merkezleri olan büyükşehir ve limanlarla dahildeki kasabalar arasında şimendifer yoksa şoseler yapılmasının teminini istemiştir. Yıldırım, Cumhuriyet döneminde demir yolları 1923-1950, sayfa 37. İzmir İktisat Kongresi kararları doğrultusunda hareket eden hükümet, 1923 Umur-u Nafia programı ile ülkeyi doğu-batı yönünde geçen ve şube hatlarıyla merkez ve limanlara bağlanan bir demir yolu ağı planlamıştır. Adı geçen eser, sayfa 38. 25. ayrımın sonu, sayfa 344.